Ayrım 25. Yıkılan Servet. Sayfa 279. Üçüncü kısım. Kingsbridge Malikanesi İngiltere'nin en görkemli evlerinden biriydi. Maisie orada 3 ya da 4 kez kaldığı halde bir yarısını hala görmemişti. 50 kadar hizmetçinin kaldığı odaların dışında 20 tane geniş yatak odası vardı. Kömür ateşiyle ısıtılır, mumla aydınlatılırdı. Sadece tek bir banyosu vardı. Modern konfor koşullarından yoksundu ama bu boşluğu eski zaman lüksüyle kapatıyordu. Tepesinden ağır ipekli perdelerin sarktığı yataklar, mahzendeki geniş kilerlerden gelen yıllanmış nefis şaraplar, atlar, silahlar, kitaplar ve bir sürü oyun partileri. Genç Kingsbridge dükünün Wiltshire'da 100 bin acre genişliğinde çok güzel bir çiftliği vardı. Solly'nin önerisiyle dük bu toprakların bir yarısını satarak Güney Kensington'da gelir getiren çok büyük bir yer satın aldı. Sonuç olarak çok sayıda ailenin fakirleşmesine neden olan büyük tarımsal bunalım Kingo'yu hiç etkilemedi ve bu yüzden dük hala arkadaşlarını burada krallar gibi ağırlamakta. Onların hafta sonu eğlencelerine Galler Prensi de katılmaktaydı. Solly ve Kingo Prens'le birlikte gürültülü şamatalı şakalara katılarak eğlenirler, Maisie de onlara yeni yeni oyunlar icat ederdi. Bir seferinde Kingo'nun tatlısına yumurtalı krema yerine sabun köpüğü koymuştu. Bir başka sefer kütüphanede uyuyakalan Solly'nin askısının düğmelerini gevşetmiş ve Solly ayağa kalkar kalkmaz pantolonu yere düşmüştü. Bir başka seferde The Times gazetesinin sayfalarını açılmayacak biçimde birbirine iyice yapıştırdı. Gazeteyi ilk eline alan da rastlantı bu ya, prens olmuştu. Parmaklarıyla sayfaları aralamaya çalışırken merakla herkes ona bakıyordu. Gerçi veliaht böyle şakalara bayılırdı ama bu tür şakalar hiç ona yapılmazdı. Prens ne olduğunu fark eder etmez kıkırdamaya başlayınca arkasından bütün konuklar onunla birlikte kendilerini tutamayıp gülmeye başladılar. Prens ayrıldıktan hemen sonra Hugh Plaster gelmişti. Bütün terslikler de işte o zaman başladı. Hugh'u buraya davet etmek Solly'nin fikriydi. Solly Hugh'u severdi. Maisie böyle bir davete karşı çıkmak için herhangi bir neden düşünemiyordu. Hugh'u Londra'da yemeğe çağıran da Solly olmuştu. O akşam ilk şaşkınlığını çok çabuk atlatmıştı ve ne kadar kusursuz ve uyumlu bir yemek konuğu olduğunu kanıtlamıştı. Gerçi son 6 yılını Boston'daki depolarda değil de Londra'nın kabul salonlarında geçirmiş olsaydı hareketleri çok daha zarif olurdu. Ama ondaki o doğal sevimlilik her türlü aksaklığı kapatıyordu. Kingsbridge'de geçirdiği 2 gün içinde hiçbirinin ziyaret etmediği Amerika'nın yaşam tarzı üzerine anlattığı hikayelerle onları eğlendirdi. Maisie Hugh'un hareketlerini biraz kaba bulsaydı bu onunla alay etmek olurdu. 6 yıl önce durumları bugünkünün tam tersiydi ama Maisie her şeyi çok çabuk öğrenmişti. Yüksek sınıf aksanını hiç zorluk çekmeden kolayca kaptı. Sadece gramer sorunları biraz vaktini aldı. Bunların arasında en zor olanları da davranış incelikleri ve sosyal konumdaki üstünlüğün gerektirdiği lütufkar seslerdi. Kapıdan içeri girerken, evin süs köpeğine hitap ederken, konuşulan konudan bir başka konuya geçerken ya da içkinin birini görmezlikten gelirken bunlar çok önemliydi. Bütün bunları öğrenmek için çok çaba harcadı ama artık bütün bunlar ona çok doğal geliyordu. Hugh ilk karşılaştıklarında geçirdiği şoku atlatmıştı ama Maisie atlatmamıştı. Onu ilk gördüğünde Hugh'un yüzündeki o ifadeyi hiç unutamayacaktı. Karşılaşmaları Hugh için bir sürpriz olmuştu. Ama Maisie buna zaten önceden hazırlamıştı kendini. O şaşkınlık içinde Hugh duygularını saklayamamıştı. Maisie Hugh'un o acı bakışlarını görünce dehşete kapıldı. 6 yıl önce onu çok yaralamıştı. Hugh içindeki acıları bu süre içinde bir türlü üzerinden atamadı. Maisie Hugh'un yüzünün o ifadesini hiç aklından çıkaramadı. Hugh'un geleceğini öğrenince kafası allak bullak olmuştu zaten. Onu görmek istemiyordu artık. Geçmişin geri dönmesini istemiyordu. İyi bir eş olan Solly ile evliydi. Onu incitmeyi düşünmek aklının kıyısından bile geçmezdi. Bir de onu yaşama bağlayan Bertie vardı. Çocuklarına Galler Prensi Hubert'ın adını takmışlardı. Ama onlar Bertie diye çağırıyorlardı. Bertie Greenborn 1 Mayıs'ta 5 yaşında olacaktı ama bu gizleniyordu. Bertie düğünden 6 ay sonra dünyaya geldiği için doğum günü Eylül ayında kutlanırdı. Bu gerçeği Soli'nin ailesinden başka kimse bilmezdi. Bertie balayı için çıktıkları 12 aylık Avrupa gezisi sırasında İsviçre'de doğmuştu. Maisie o günden beri çok mutluydu. Soli'nin annesiyle babası Maisie'yi pek de iyi karşılamadılar. Onlar kaç kuşaktan beri İngiltere'de yaşamakta olan inatçı, kibirlik taslayan Alman Yahudileriydi. Buraları sandallarla gelmiş Yidiş dilini konuşan Rus Yahudilerine tepeden bakarlardı. Karnında başka bir erkeğin çocuğunu taşıması onların bu tarafgir tutumunu doğruluyordu. Bununla birlikte 7 yaşında bir de kızı olan Soli'nin Maisie ile aynı yaşlardaki kız kardeşi Kate, annesiyle babasının olmadığı sırada Maisie'ye çok iyi davranırdı. Soli karısını seviyordu. Çocuğun kime ait olduğunu bilmese de Bertie'yi de seviyordu. Hugh geri dönünceye kadar bu da Maisie'yi mutlu etmeye yetmişti. Her zaman olduğu gibi çok erken kalktı. Kocaman evde çocuk odasının bulunduğu tarafa doğru yürüdü. Bertie üç hemşire kızın gözetiminde Kingo'nun anne ve Alfred adlı iki çocuğuyla birlikte yemek odalarında kahvaltı ediyordu. Çocuğunun yapış yapış olmuş yüzünü öperek ''Neler yiyorsun?'' dedi. ''Ballı sebze çorbası.'' Çocuk yüksek sınıftan insanların ağdalı aksanıyla yanıtladı annesine. Aynı aksanı Maisie öğreninceye kadar canı çıkmıştı. Bugün bile arada dilinin suçluğu olurdu. ''Güzel mi?'' ''Ballı çok güzel.'' Maisie sanırım ben de ondan yiyeceğim diyerek oturdu. Büyüklerin kahvaltıda yediği kızarmış biberli böbrek ya da tuzlu balıktan daha sindirimi kolay şeyler olsa gerek diye düşündü. Bertie Hugo benzemiyordu. Bebekken tıpkı Soli'ydi. Çünkü bütün bebekler Soli'ye benzerdi. Ama artık kırmızı saçları ve yeşil gözleriyle her gün biraz daha annesine benzemeye başlamıştı. Arada sırada onda Hugo'yu anımsatan bir şeyler görebiliyordu. Özellikle haylaz haylaz gülerken ama neyse ki çok benzemiyordu. Hemşire kızlardan birinin getirdiği bir tabak çorbayı aldı ve tattı. ''Sevdin mi anneciğim?'' dedi Bertie. ''Anne, ağzın doluyken konuşma Bertie'' dedi. Anne Kingsbridge 7 yaşındaydı ve onlardan büyük olduğu için Bertie ve 5 yaşındaki kardeşi Freddy'ye üstünlük taslardı. ''Çok lezzetli'' dedi Maisie. Bir başka hemşire kız ''Biraz da tereyağlı tost ister miydiniz çocuklar?'' deyince her üçü de koro halinde ''Evet'' dediler. Maisie en başta bir çocuğun hizmetçilerle büyütülmesinin doğaya aykırı olduğunu düşündüğü için Bertie'nin fazla al bebek gül bebek yetişeceğinden korktu. Ama zamanla zengin çocuklarının da tıpkı fakirler gibi duvarlara tırmanıp çamurlar içinde oynadıklarını ve de birbirleriyle kavga ettiklerini öğrendi. Bir şartla ki onların peşinden koşuşturanlar oluyordu. Maisie daha çok çocuğu olsun isterdi. Soli'nin çocukları. Ama Bertie'nin doğumu sırasında Maisie'nin rahminde bir terslik olduğu için İsviçre'deki doktorlar bir daha gebe kalamayacağını söylemişlerdi. Dedikleri de doğru çıkmıştı. Çünkü 5 yıldır Soli ile yattığı halde bir kez bile regl olmadığını hatırlamıyordu. Bundan böyle Bertie'den başka çocuğu olmayacaktı. Kendi çocukları olmayacağını düşündükçe Soli için çok üzülüyordu. Ama gene de Soli herhangi bir çocuklu babadan daha mutlu olduğunu söylerdi. Kingo'nun karısı arkadaşlarının Liz dedikleri düşes, Maisie'den hemen sonra çocuk bakım odasındaki kahvaltı partisine o da katıldı. Liz çocuklarının ellerini yüzlerini yıkarken, ''Biliyor musun?'' dedi, ''Annem bu işi hiç yapmak istemezdi. Bizi yalnız yıkanıp arındırıldıktan ve giydirildikten sonra görürdü. Doğaya ne kadar ters bir şey ama.'' Maisie güldü. Liz çocuklarının yüzlerini kendi yıkadığı için yerin dibine geçtiğini sanıyordu. Dadıları gelip de çocuklar resim ve çizim işlerine koyulana dek saat tam 10'a kadar çocuk bakım odasında kaldılar. Sonra Maisie ve Liz odalarına döndüler. Bugün çok sakin geçiyordu. Eğlence ve parti yoktu. Erkeklerin bir kısmı balığa gittiler. Bir kısmı yanlarına bir iki köpek alıp korulukta tavşan vuracaklardı. Hanımlar ve kadınları köpeklerden çok seven erkekler de öğle yemeğinden önce parkın içinde dolaşmaya çıkacaklardı. Soli kahvaltısını yapmış dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Üzerinde kahverengi tweed kumaştan bir gezinti kıyafeti vardı. Ceketi çok kısaydı. Maisie onu öptü ve topuklu çizmesini giyerken ona yardım etti. Eğer Maisie orada olmasaydı o da hizmetçisini çağıracaktı. Çünkü çizmesinin kaytanlarını bağlayabilmek için yeterince öne eğilemiyordu. Maisie kürk paltosunu ve şapkasını giydi. Soli bir de İskoç şalı attı üzerine. Başına melon şapkasını geçirdi. Pelerinli kolsuz cübbesiyle aşağıya inmeye koyuldular. Holde ötekilerle buluşacaklardı. Güneşli ve çok soğuk bir sabahtı. Üzerinizde kürk paltonuz varsa keyfinize diyecek yoktu. Ayaklarınız çıplaksa ve de buz gibi bir kenar mahalle evinde yaşıyorsanız eğer haliniz haraptı. Arada yoksulluk içinde geçen çocukluğunu hatırlamak Maisie'nin hoşuna giderdi. Çünkü dünyanın en zengin erkeklerinden biriyle evlenerek ele geçirdiği tadı daha da pekiştiriyordu. Maisie bir yanında Kingo, öbür yanında Soli olduğu halde yürüyordu. Hugh arkada Lizley'di. Maisie gerçi onu göremiyordu ama vardığını hissedebiliyor, mavi gözlerindeki parıltıyı görür gibi oluyordu. Lize bir şeyler anlatıp onu güldürüyordu. Yarım mil kadar yürüdükten sonra ana kapıya geldiler. Tam meyve ağaçlarının bulunduğu tarafa yönelmişlerdi ki Maisie ona hiç de yabancı gelmeyen uzun boylu, siyah sakallı birilerinin köyden bu tarafa doğru yaklaştığını gördü. Bir an babası sandı ama sonra kardeşi Danny'yi hemen tanıdı. Danny 6 yıl önce evlerine dönmüş ama artık annesiyle babasının aynı evde oturmadıklarını, adres bırakmadan gittiklerini öğrenmişti. Düş kırıklığı içinde kuzeye, Glasgow'a kadar gitmişti. Danny orada işçileri işsizliğe karşı korumak amacıyla ve de fabrikalarda güvenlik koşulları, sendikalara üye olma hakkı, şirketler sermayesini düzenleyen yasalar konusunda savaşın vermek amacıyla işçilere yardım derneğini kurdu. Dan Robinson adı sık sık gazetelerde görünmeye başlamıştı. Artık Danny denmiyordu ona. Babası gazetelerden öğrendiği bürosuna geldi ve böylece yeniden buluşmuş oldular. Böylece Maisie ile Danny evden kaçtıktan sonra anne ile babanın yeni Yahudi dostlar edindikleri, onlardan aldıkları borç parayla Manchester'a taşındıkları, babanın orada yeni bir iş bulduğu, ondan sonra durumlarının düzelir gibi olduğu, annenin iyileşip sağlığına kavuştuğu ortaya çıkmış oldu. Maisie ailenin tam yeniden buluştuğu sırada Soli ile evlendi. Soli onlara karşı çok iyi davranarak babaya bir ev ve de ömür boyu onları geçindirecek para vermeyi teklif etti. Ama baba emekli olmak istemediğini Soli'den bir dükkan açabilmesi için borç para talep etti. Anne ile babaları artık Manchester'da varlıklı kişilere havyar ve nefis yiyecekler satıyorlardı. Maisie onları ziyarete gidince elmas takılarını çıkarıp üzerine küçük bir önlük geçirerek tezgahın arkasında müşterilere hizmet ediyordu. Ne var ki o sırada Marlboro grubundan hiç kimsenin Manchester'da olmadıklarından emin olmalıydı. Çünkü buraya gelmişlerse kesinlikle dükkanlarından alışveriş etmezlerdi. Danny Kingsbridge'de görünce Maisie annesiyle babasının başları dertte mi acaba diye korktu. Ona doğru koşarken korkudan yüreği ağzına geliyordu sanki. ''Danny, bir şey mi oldu? Annem mi yoksa?'' dedi. ''Annem de babam da çok iyiler'' dedi Amerikan aksanıyla. ''Herkes çok iyi.'' ''Tanrı'ya şükür, benim burada olduğumu nasıl öğrendin?'' ''Sen yazdındı ya.'' ''Ha, öyle ya.'' Danny kıvırcık sakalı ve çakmak gibi gözleriyle bir Türk silahşörünü andırıyordu ama tıpkı bir memur gibi giyinmişti. Üzerinde iyice yıpranmış siyah bir giysi, başında silindir şapka vardı. Botlarındaki çamurdan ve de yorgun halinden uzun bir yolu yürüyerek geldiği anlaşılıyordu. Kingo kim bu adam der gibi baktı ama Soli her zamanki iştenlikli tavrıyla elini uzatarak Danny ile tokalaştı. ''Nasılsın Robinson?'' dedi. ''Bu arkadaşım Kingsbridge Dükü Kingo, seni kayınbiraderim İşçilere Yardım Derneği'nin genel sekreteri Dan Robinson ile tanıştırabilir miyim?'' Birçokları Dük ile tanıştırılırken şaşkınlıktan dona kalırlar ama Danny çok sade ve nazik bir sesle ''Tanıştığımıza sevindim Dük'' dedi. Kingo büyük bir dikkatle el sıkıştı. Maisie onun aşağı sınıftan insanlara bir noktaya kadar nazik davranmakta sakınca görmediğini, bu nezaketini daha ileriye götürmek niyetinde olmadığını tahmin edebiliyordu. Sonny daha sonra, bu da arkadaşım Hugh Plaster dedi. Maisie heyecanlandı. Annesiyle babasından endişelendiği sırada Hugh'un hemen arkasında durduğunu unutmuştu. Maisie'nin şimdiye kadar kocasına anlatmadığı Hugh'la ilgili sırlarını Danny biliyordu. Bertie'nin babasının Hugh olduğunu da biliyordu. Danny o zaman Hugh'un boynunu kırmak istemişti. Hiç karşılaşmamışlardı ama Danny unutmamıştı. Şimdi ne yapacaktı acaba? Bununla birlikte o günden bugüne 6 yaş büyümüştü. Danny soğuk soğuk baktı Hugh'a ama nazikçe elini sıktı. Bir baba olduğundan habersiz bu alçak seslerden hiçbir anlam çıkaramayan Hugh, bir yakın arkadaş edasıyla evden kaçıp Boston'a giden kardeş siz miydiniz dedi. Sully hayret Hugh da biliyor dedi. Maisie ile Hugh'un birbirlerini ne kadar tanıdıkları hakkında Sully'nin en küçük bir fikri yoktu. Birbirlerine yaşam hikayelerini anlattıkları bir gece geçirdiklerini de bilmiyordu. Maisie bu konuşmalardan serseme döndü. İçinde birçok sırların bulunduğu suyun yüzünde bu konuşmalar kayak yapıyordu sanki. Ama suyun üzerindeki buz çok inceydi. Başa dönmek için acele eder gibiydi. ''Peki neden geldin Danny?'' dedi. Yorgun yüzünde acı bir ifade oluştu. ''Ben artık İşçilere Yardım Derneği'nin genel sekreteri değilim.'' dedi. ''Yeteneksiz bankacılar yüzünden hayatımda 3. kez mahvoldum ben.'' Danny lütfen diyerek Maisie karşı çıktı. Sully'nin de Hugh'un de bankacı olduklarını çok iyi biliyordu. Ama Hugh hemen atıldı. Hiç kaygılanmayın dedi. Yeteneksiz bankacılardan biz de nefret ederiz. Onların herkese zararı dokunabilir. Olay nedir? Tam olarak anlatır mısınız Bay Robinson? Yardım derneğini kurmak için 5 yılımı harcadım dedi Danny. Dernek çok işler başardı. Üye kaydımdan binlerce pound topladık. Her hafta yardım olarak yüzlerce pound ödeme yapıyorduk. Peki elimizde kalan paraları ne yapacaktık? Sonra sanırım işlerin kötüye gitme olasılığını düşünerek bir kenara koymuşsunuzdur dedi. Nereye koyduğumuzu düşündünüz acaba? Bir bankaya tabii. Evet aynen öyle. City of Glasgow bankasına koyduk. Olamaz dedi Sonra. Hiçbir şey anlamıyorum dedi Maisie. Sully, City of Glasgow bankası battı diyerek açıklama yaptı. Ah olamaz diye bağırdı Maisie ağlamak geldiği içinden. Danny başını sallayarak işçilerin ödediği bütün o şilinler silindir şapkalı aptallar yüzünden kaybolup gitti dedi. Siz de bunların neden devrimden söz ettiklerine şaşıyorsunuz. İçini çekerek o günden beri derneği kurtarmaya çok çalıştım ama umutsuz vakaydı ben de vazgeçtim dedi. King birdenbire söze karışarak Bay Robinson dedi. Sizin için de dernek üyeleri için de çok üzüldüm. Acaba bir şey içmek ister miydiniz? Tren istasyonundan geldiyseniz 7 mil yol yürümüş olmalısınız. İyi olur, teşekkür ederim. Maisie benden iyi içeri alayım, siz de yürüyüşünüzü tamamlarsınız dedi. Kardeşinin çok üzgün olduğunu düşünerek onunla biraz yalnız kalmak, onu rahatlatabilmek için bir şeyler yapmak istiyordu. Ötekiler de durumun çok trajik olduğunu hemen anladılar. Kingo, geceyi lütfen burada geçirir misiniz Bay Robinson dedi. Maisie bu öneriden ürktü. Kingo çok cömert davranıyordu. Parkta evin dışında Danny'ye kibar davranmak çok kolaydı. Ama geceyi bu evde geçirirse Kingo ve onun uyuşuk dostları kısa bir süre sonra Danny'nin kaba giysilerinden, onun işçi sınıfıyla ilişkilerinden bıkıp usanınca onu aşağılayacaklar. Bu da onu çok yaralayacaktı. ''Bu gece Londra'da olmak zorundayım.'' dedi Danny. ''Sadece kız kardeşimle birkaç saat geçirmek için geldim.'' Kingo öyleyse hazır olduğunuz zaman istasyona sizi benim arabamla götürmelerine izin verin dedi. Cidden çok naziksiniz. Maisie kardeşini kolundan tuttu. Gel şimdi benimle de sana yemek vereyim. 25. ayrımın sonu. Sayfa 288.